Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Zaman su misali akıp gidiyor ve takvimler 26 Ocak 2022 çarşambayı, Türkiye'de saatler ise 15.06'yı gösteriyor. Dünyanın dört bir yanında sesimizin ulaştığı, gurbette memleket hasreti çeken tüm dinleyicilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRTMemleketimFM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde sizlerle olacağız. Bu hafta iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar yapmak için kurulan iş sağlığı ve güvenliği kurullarını konuşacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Çalışma Uzmanı ve Maden Mühendisi Neslihan Çeviksoy telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Güne bakan ardından müzikle devam edecek. İkinci bölümde yayınımıza Avrupalı Türkler köşemizde devam edeceğiz. Her hafta olduğu gibi İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamız telefon hattımızda olacak. Yurt dışında yaşayan Türklerin birbirleriyle etkileşimini sağlayacak iletişim ağları kurma konusunda yapılabilecekler ve sonrasında örgütlenmelerinin gerekliliği üzerine kendisiyle sohbet edeceğiz. Güne bakan başladı.
Gözlerinden kıpkırmızı damlayan hüzündür Lili. Beni pamuka çeviren Bengüsü yüzündür Lili. Cimri davranma belki de gelen son yüzündür Lili. Hamil sevdadır içim senin öksüzündür Lili. Gözlerini yavaş yavaş gözlerime döndür Lili. Ya gel parlasın yıldızın, yanasınla söndür Lili. Gözlerini yavaş yavaş gözlerime döndür Lili. Ya gel parlasın yıldızın, yanasınla söndür Lili. Ya gel parlasın yıldızın, yanasınla söndür Lili. sıkıntılarını çeken, ne de ölüm meleğine teslim olup boyun büken. Sen yeryüzü kültüründe tatlı bir muamma iken, uslatanka yurdun adı, icran yüreğimle diken. Gözlerini yavaş yavaş gözlerime döndürelim. Ya gel parlasın yalnızım, yanazımla söndürelim. Gözlerini yavaş yavaş gözlerime döndürelim. Ya gel parlasın yalnızım, yanazımla söndürelim. Ya gel parlasın yalnızım, yanazımla söndürelim. Gözlerini yavaş yavaş gözlerime döndürelim. Ya gel parlasın yıldızım, yanazımla söndürelim. Gözlerini yavaş yavaş gözlerime döndürelim. Ya gel parlasın yıldızım, yanazımla söndürelim. Ya gel parlasın yıldızım, yanazımla söndürelim. Ya gel parlasın yıldızım, yanazımla söndürelim.
Herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Efendim burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemiz var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Çalışma Uzmanı ve Maden Mühendisi Neslihan Çeviksoy şu anda telefon attığımızda. Neslihan Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, merhabalar.
Çok teşekkür ediyorum. Bugün sizinle İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarını konuşacağız. Konumuza geçmeden önce sizi kısaca tanımak isteriz.
Elbette. Sizin de bahsettiğiniz gibi maden mühendisiyim. Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliğinden mezunum. 2005 yılından beri de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak görev yapmaktayım.
Hı hı. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Allah kolaylık versin.
Teşekkür ederim.
Şimdi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu nedir sorusuyla başlayalım isterseniz. Hangi amaçlar için kurulur? Anlatır mısınız?
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin yönetimine çalışanları da dahil ederek işbirliğini geliştirmek, iş sağlığı ve güvenliğinin etkin denetimini sağlamak ve iş kazaları ile meslek hastalıklarını azaltmak amacıyla iş yerlerinde kurulan kurullardır. Mevzuatımız gereği, yani 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna dayanarak çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları hakkında yönetmelik gereği, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren işlerin yapıldığı iş yerlerinde işverenler iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmak ve mevzuata uygun kurul kararlarını uygulamakla yükümlüdürler. Yani kurul kurulması için 50 ve daha fazla çalışanın bulunması ve 6 aydan fazla süren işlerin yapılması şartı vardır. Kurul kurulması açısından önemli bir noktada asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde, bu nedenle de bu konudan da kısaca bahsetmek istiyorum. 6 aydan fazla süren asıl işveren alt işveren ilişkilerinin bulunduğu hallerde asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı 50 ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurarlar. İş sağlığı ve güvenlik faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır. Bir iş yerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı 50 ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekaleten yetkili bir temsilci atayarak oluşuma katılır. Bir diğer olasılık, alt işverenin çalışan sayısı 50 ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı 50'nin altında ise İş yerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere bu sefer vekaleten yetkili bir temsilci atar.
Evet.
Son olarak da asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı 50'nin altında ve toplam çalışan sayısı 50'den fazla ise bu durumda koordinasyon asıl işverence kurulmak kaydıyla asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur.
Peki. Bu önemli bilgilendirme için teşekkür ediyorum. Şimdi biraz da bu kurulun yapısına geçelim isterseniz. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kimlerden oluşuyor? Kurulun yapısı hakkında biraz bilgi verir misiniz bizlere?
Tabii ki. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu başta işveren ve işveren vekili olmak üzere iş güvenliği uzmanı, iş yerinde görevli, iş yeri hekimi, yine insan kaynakları ve idari işleri yürütmekle görevli bir çalışan, iş yerinde bulunması halinde sivil savunma uzmanı, yine iş yerinde bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta ile çalışan temsilcisi olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır. Kurulun başkanı işveren veya işveren vekilidir. Kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır. Burada yine bir farklı bir husus. Eğer iş güvenliği uzmanı iş yerinde tam zamanlı çalışmıyorsa kurul sekreteryası insan kaynakları ve idari işleri yürütmekle görevli personel tarafından yürütülebilir.
Hı hı.
Kurul üyeleri nasıl belirlenir dersek, kurul üyelerinden iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, insan kaynakları ile görevli personel ve sivil savunma uzmanı işveren tarafından atanarak belirlenirler. Formen ustabaşı veya usta olan üye ise iş yerindeki çalışan formen ustabaşı ve ustaların yarıdan fazlasının katılacağı bir toplantıda oylama ile seçilir. Seçimle belirlenmemesi halinde ise işveren tarafından atanırlar. Kurul için önemli bir husus kurul üyelerinin eğitimidir. Tüm kurul üyelerinin iş sağlığı ve güvenlik konusundaki görevlerini yerine getirebilmeleri için eğitim almaları gerekir. Bu bağlamda üyelerin işveren tarafından kurulun görev ve yetkileri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve standartları, sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli olaylar ve bu olayların nedenleri, iş hijyeni temel ilkeleri, acil durum önlemleri gibi konularda eğitim almaları sağlanır.
Peki. Şimdi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nun görev ve yetkilerinden bahseder misiniz biraz da bizlere?
Tabii ki. Kurulun görev ve yetkilerinin başında iş yerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak gelmektedir. Bu iç yönergede iş yerinin iş sağlığı ve güvenlik politikası, çalışanların hak ve sorumlulukları, iş yerini bilgilendiren mevzuat, iş yerinde karşılaşılabilecek tehlikeler ve bu tehlikelere karşı alınması gereken önlemler, kazaların raporlanması, acil durum önlemleri gibi temel bilgiler bulunmalıdır. Bu bilgileri içerecek şekilde hazırlanan iç yönerge taslağı oluşturularak ki genellikle bu yönerge kurul sekreteri yani iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanır. Kurul gündeminde tartışılır, gerektiğinde değiştirilir. Yeterli olup olmadığı değerlendirildikten sonra başkanın onayıyla kabul edilir. Kurulun birçok görevi vardır. Bu diğer görevleri arasında da kısaca iş sağlığı ve güvenlik konularında iş yerinde çalışanlara yol göstermek, iş yerinde meydana gelen iş kazası, meslek hastalıkları ve ramakkalı olaylar ile ilgili gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak, iş yerinde iş sağlığı güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, işveren vekiline bunlarla ilgili tedbirleri belirleyip bildirimde bulunmak, iş sağlığı güvenliği eğitimlerini planlamak, uygulamak, iş yerinde acil durumlar için alınan tedbirlerin yeterli değil ve ekiplerin çalışmalarını izlemek gibi görevler yer almaktadır. Bu görevlerden başka kurulun yıllık rapor hazırlama görevi vardır. Kurul yılda bir kez iş sağlığı güvenliği faaliyetleriyle ilgili durum tespiti yapmak üzere bir değerlendirme raporu hazırlar. Bu raporda bir yıl boyunca yapılan çalışmalar gözden geçirilir ve yine takip eden yıl için yapılacak faaliyetlerin ve programların neler olması gerektiği de bu raporda belirtilir. Rapor taslağı sekreter tarafından hazırlanabilir ve kurulda tartışılarak rapora nihai hali verilir. Kurulun görevlerinden bir diğeri ise çalışmaktan kaçınma hakkı ile ilgilidir. Kanuna göre bildiğiniz gibi kanuna göre çalışanlar iş yerinde ciddi ve yakın tehlikenin bulunması halinde iş sağlığı ve güvenlik kuruluna ve kurulun bulunmadığı yerlerde işveren veya işveren vekiline başvurarak bu durumun tespit edilmesini talep edebilir. Bu yöndeki talep üzerine gerekli önlemler alınıncaya kadar bir çalışmaktan kaçınabilirler. Bu kapsamda kurul bulunan iş yerlerde kurul çalışmaktan kaçınma hakkı talepleriyle ilgili acilen toplanarak karar vermelidir. Bununla ilgili çalışmaları yürütür. Hı hı. Son olarak kurulun görevlerine baktığımızda iş yerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirilmesi gerekir ve buna yönelik çalışmalar yapar kurul.
Evet. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nun görev ve yetkilerine baktığımız zaman hakikaten çok önemli görevler üstleniyor.
Evet.
Bu anlattıklarınızdan bunları anlıyoruz. Peki bu kurullar nasıl çalışıyor? Biraz da buna değinelim mi?
Elbette. Kurullar normalde ayda en az bir kere toplanır. Fakat kurul işin tehlike sınıfını dikkate alarak bu süreyi farklı olarak belirleyebilir. Örneğin tehlikeli iş yerlerinde bu sürenin 2 ay, daha az tehlikeli iş yerlerinde ise 3 ay olarak belirlenmesine karar verebilir. Ayrıca daha önce bahsettiğimiz olağanüstü toplantı hallerinde de kurulun toplanması gerekir. Olağanüstü toplantıların özel günlerin olması nedeniyle ama aylık toplantılar aksatılmaması sağlanır. Fakat şöyle bir durum olabilir. Eğer olağanüstü toplantı zamanı olağanüstü toplantı ile çakışırsa durum açıklanarak her iki toplantı bir arada yapılabilir. Toplanması ile ilgili zaman aralığını bu şekilde özetleyebilirim. Yine kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ve işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır. Katılanların salt çoğunluğu ile de karar alır. İşveren veya işveren vekilinin katılamadığı zamanlarda sekreter kurula başkanlık eder. Bu toplantılarda üyeler çekimsel oy kullanamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler. Çoğunluğun sallanamadığı veya işte başka bir nedenle toplantının yapılamadığı hallerde üyelerin mazeretleri alınarak tespit tutanağı tutulur ve katılanların imzası alınır. Çoğunluk sağlanmışsa toplantıya başlanır. Kurulun gündemi ne bakalım? Kurul gündemine öncelikle İstihbarat ve güvenlik konuları, kurul faaliyetleri, bir önceki kararlar ve daha önce gündem olmamış ancak toplantı esnasında ortaya konan hususlar ele alınır. Gündemdeki konuların öncelik sırasına göre görüşülmesinde fayda vardır. Gündem oluştururken de hangi konunun daha öncelikli olduğu konusunda bir tespit yapılmamışsa gündem bildirimine yapılan sıralama ile konular görüşülebilir. Kurul kabul ederse üyelerin talebi üzerine başka bir konu gündeme alınabilir. Hı hı. Örneğin bu kurul gündeminde hangi konular olur diye yapabiliriz. Mevzuat değişiklikleri, evet, değinebiliriz. Ve önemli olarak mevzuat değişiklikleri, iş yerinde verilecek eğitim programları, iç denetim raporları, iş yerinde alınmış olan İSG hizmetlerin değerlendirilmesi, yine İSG planları ve programları, iş yerindeki riskler ve kontrol yöntemleri, iş kazaları ve iş kaza incelemeleri, kimyasal kullanım varsa kullanılan kimyasallarla ilgili hususlar veya iş ekipmanları varsa yeni iş ekipmanlarıyla ve çoğu iş yerinde kişisel koruyucu donanımlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyi uygulama örnekleri kurul gündemine alınır. Hı hı. Kısaca kurulun çalışma esaslarını da bu şekilde özetleyebilirim.
Peki, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Sayın Çeviksoy, şimdi bu iş sağlığı ve güvenliği kurulları hangi durumlarda en çok raporlama yapıyor? Türkiye'de buna dair elimizde bir veri var mı? Yani en çok şu alanlarda iş yerlerinde sıkıntılar yaşanıyor. Bu alanlarda işte raporlama yapılıyor. Buna dair veri var mı elimizde?
Şöyle söyleyeyim, bu kurulların raporları iş yerlerin içinde tutulan raporlardır. Yani kurulun çalışmalarını raporlarlar yıllık olarak. Hı hı. O nedenle direkt hani şu konuda bir rapor var ya da bununla ilgili bir çalışma var diyemiyorum.
Bunlar açıklanmıyor, anladım.
Yok, ama şöyle, genel olarak kurulun çalışma prensipleriyle ilgili olarak dediğim gibi bizim iş kazaları ve ramakalı olaylar, bu tarz şeyler belki tutularak bir istatistik verisi veya belirli bir veri elde edilebilir. Ama dediğim gibi biz onları tutmuyoruz. İş yerinin özelinde tutuluyor bu raporlar.
Peki. Konuyla ilgili başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Şöyle şunu hatırlatmak isterim. Genel Müdürümüz internet sayfasında yayınlar başlığı altında iş sağlığı ve güvenli uygulamalarına dair pek çok rehber ve yayınımız bulunmakta. Yine İş Sağlığı ve Güvenlik Kurulları rehberi de bu rehberlerden biri. Akıllarına, dinleyicilerin akıllarına takılan konularda bu rehberlerden faydalanabileceklerini, tabii yine diğer iletişim kanallarıyla bakanlığımıza da başvurabileceklerini hatırlatmak istiyorum. Bu tür yayınların da faydalı olduğunu düşünüyorum.
Peki. Neslihan Hanım, bugün sizinle İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları'nı konuştuk. Verdiğiniz bu bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başka bir zaman, başka bir konuda inşallah görüşmek dileğiyle.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi
hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Çalışma Uzmanı ve Maden Mühendisi Neslihan Çeviksoy bizlerle birlikteydi. Bu hafta herkes için İş Sağlığı ve Güvenliği köşemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarını konuştuk. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Avrupalı Türkler.
Sevgili dinleyicilerimiz, yayınımız Avrupalı Türkler köşemizde devam ediyor. Efendim, her hafta olduğu gibi İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamız telefon attığımızda. Osman hocam, merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim. Sizinle bu hafta yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın birbirleriyle etkileşimini sağlayacak iletişim ağları kurma konusunda yapılabilecekleri ve sonrasında örgütlenmelerinin gerekliliğini konuşacağız. Zaten biz bu örgütlenmeyi, iletişimin önemini daha önceki yayınlarımızda da konuştuk. Bunun önemine değinmiştik. Ama hakikaten çok önemli bu örgütlenme. Hele ki 2022 yılındayız. Dijital çağda yaşıyoruz. Artık iletişim araçlarının, sosyal medyanın çok yaygın olduğu bir devirdeyiz. Öyle değil mi?
Evet. Geçen hafta bu diaspora diplomasi kavramı üzerinden gitmiştik, hatırlıyorsunuz.
Evet.
Şimdi tabii yurt dışında yaşayan göçmen toplulukları, işte yani gittikleri ülkede devamlı yaşamaya karar veren, yerleşik hale gelen göçmen grupları haliyle kendi ana vatanlarıyla olan ilişkilerin de devam etmesini istiyorlar. Genellikle böyle bu. Yani bu 19. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmiş Sicilyalılar da böyle. Efendim işte İrlandalılar da böyle. Kendi ana vatanlarının dillerini, kültürlerini mümkün olduğu kadar unutmamaya, unutturmamaya çalışıyorlar. Bu bir gerçek. Dolayısıyla şimdi işte çoğunlukla akademik jargon olarak da kullanılan diaspora grupları bu şekilde oluşuyor. Bunları birbirine kenetleyen, işte birlikte getirdikleri veyahut da işte atalarının diyelim, hani beraberlerinde getirdiği kültür, dil, adetler, örfler, ondan sonra davranış biçimleri falan. Şimdi bu tabii onlara bir kimlik kazandırıyor. Kazandıkları bu kimlik onların bir grup kimliği haline geliyor ve zaman içerisinde sonradan gelen kuşaklar da bunu bu şekilde devam ettiriyorlar. O kimlik böylelikle yaşamaya devam ediyor. Bir başka şeysi var, boyutu da var. O da daha önceki ülkelerinin yahut da ana vatanlarının bir takım sorunlarının, konularının ve özelliklerinin tanıtılması, işte çıkarlarının müdafaa edilmesi, korunması, bu anlamda da kendilerine ister istemez bir görev atfediyorlar. Yani böyle bir görevi kabulleniyorlar. Bu doğal bir şey. Çünkü bağlılıkları var ana vatanlarıyla. Gönülleri o ana vatanları için var. Ondan sonra yürekleri onun için çarpıyor. Dolayısıyla hatta vaktiyle Almanya'ya ilk giden işçilerimizle ilgili işte edebi eserler üreten bir Türk yazar şöyle bir başlık atmıştı, yanlış hatırlamıyorsam. Sabahları Almanya, akşamları Türkiye diyor. Çünkü evden, kapıdan dışarı çıkıp da iş yerine gittiği zaman Almanya'da yaşadığını hissediyor. Ancak evine geri döndüğü zaman işte o Türkiye'yi yaşamaya ve yaşatmaya başlıyor.
Evet.
Kendi özel mekanında, özel hayatında. Şimdi böyle bir kimlik oluşmuştur. Bu kimlikler zaman içerisinde biraz aslında değişiyor. Bazen erozyona da uğruyor. Yani özellikle dilin yaşaması lazım. O dil yaşadığı takdirde kimliğin en önemli işte unsuru olarak da varlığını sürdürüyor. Şimdi bu tabii işte hani öbür boyut dedim, işte ana vatanların bir takım çıkarlarını işte korumak, geliştirmek, en azından tanıtmak adına bir anlamda tırnak içinde diplomatik faaliyete de girişiyorlar. Şimdi bu kamu diplomasisi, yani ya da işte vatandaş diplomasisi dediğimiz bir alan var. Son yıllarda Türkiye'de de çok tartışılan bir konu haline geldi. Bu şekilde bir yani faaliyete girişilebilmesi için de haliyle örgütlü olmak lazım. Ve tabii çok eğitimli ve bilgili olmak lazım. Şimdi yıllar evvel bir makale yazmıştım. Türkiye'de yurt dışında Türk kültürünü tanımak ve tanıtmak başlıklı. Şimdi yani tabii bizim beklentimiz oluyor ülke olarak da, tabii yurt dışındaki vatandaşlarımız, hatta biraz abartılı olarak onlar bizim büyük elçilerimiz diyoruz falan filan. Fakat onların da bazı şeyleri daha iyi yapar durumda olmaları lazım. O maksatla da hem örgütlenmiş olmaları lazım, hem de belli konulara çok vakıf olmaları lazım. Belli tekniklere, ondan sonra davranış biçimlerine falan dikkat etmeleri lazım. Şimdi bu olmadığı takdirde bu sefer istenmeyen sonuçlarla da karşılaşılabilir.
Tabii, üslup yani, da önemli.
İşte yani ülkemizi tartmak istiyoruz falan diyorlar. Bakıyorsunuz olmadık işler yapıyorlar falan yani. Ters tepki yapabilecek işler çıkıyor ortaya.
Yani iletişim uzun diyoruz yılda, ama nasıl iletişim? Evet. Etkili iletişim olması lazım. Sağlıklı tabii, iletişim.
Ve stratejik olması lazım.
Evet.
Stratejik. Bunu da tabii yani işin de gücün de işte çoluğun çocuğunu sıkıntı çıkarmak için emek sarf eden insanlardan öyle otomatikman bekleyemezsiniz. Yani böyle bir şey haksızlık olur. Onlara da haksızlık olur. Sırtlarına öyle bir yükün yüklenmesi doğru değil. Dolayısıyla bir eğitim, bir öğrenme sürecinden de geçmeleri lazım ki. Bu da ancak örgütlü olabilir. Başka türlü olamaz yani. Örgütlü dediğim ille de bir dernek, federasyon veya ne bileyim konfederasyon değil. Daha farklı örgütlenme biçimleri de var. Ad hoc, böyle ani örgütlenme biçimleri olabilir falan. Ve bizim şimdi yurt dışında ki Türk toplulukları arasında son derece nitelikli mesleğinin erbabı, ondan sonra içinde yaşadığı toplum içerisinde arasında işte yani saygınlık kazanmış birçok insanımız var. Bu insanların bu tür faaliyetlere ısındırılması, onların yönlendirilmesi önemlidir. Yani herhangi bir dernek, herhangi bir şey olarak düşünmeyelim bunu. O örgütlenme daha farklı bir örgütlenme. Yani onları böyle bizim gerçek elçilerimiz haline getirmek için de belli işte tekniklerin, işte çalışmaların, eğitim çalışmalarının yapılması gerekiyor. Bunu yaptıkları takdirde gerçekten onlara işte diaspora diplomatı deme şansımız olacak. Aksi halde işte biraz böyle günlük işte rüzgar bir taraftan eser, sizi üşütür, o tarafa önlemeye çalışırken başka taraftan başka rüzgar esecektir. Dolayısıyla stratejik bir düşünme bazında ilerlemeniz gerekiyor. Her türlü şeye hazırlıklı olmanız gerekiyor. Evet. İşte eleştirilere, yaklaşımlara. Onları iyi tahlil etmiş olmanız gerekiyor. Ondan sonra işte yani ya attığınız adımı da çok iyi bilinçli bir şekilde
planlı programlı gerekiyor. Olması gerekiyor.
Evet,
öyle değil
planlı
mi?
Programlı. Bu şekilde yapıldığı takdirde fevkalade başarılı olabilir. Gelelim örgütlenme biçimlerine.
Evet.
Bunlar böyle aslında şimdi dijital çağda yaşıyoruz. Bir web sayfasının etrafında toplanarak da yapılabilir. Ondan sonra eskiden bu internet yokken işte genellikle örgütlenmeler bir derginin etrafında falan oluyordu. Hı hı. Yani insanlar bir araya geliyorlar, bir dergi çıkarıyorlar, seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ondan sonra o derginin etrafındaki insanların ne düşündüğünü bilirsiniz. O dergiyi de aldığınız takdirde onlara hem destek olursunuz hem onlardan işte ne öğrenmek istiyorsanız öğrenirsiniz.
Şimdi hocam şimdi bir de sayfaları. WhatsApp, evet. Telegram, Bip gibi uygulamalarda örgütlenmeler var.
Tabii yani
evet,
o tür örgütlenmeler de var. Evet, web sayfası işte ne bileyim yani bir sürü var. Bunun gibi şimdi bizim de tabii Türkiye'de de yerlisi de çıktı bu WhatsApp'ı biliyorsunuz
evet.
Yani. Değil mi? Bip var falan.
Bip var, evet.
Yani bunlardan istifade ederek hatta biraz daha ileri giderek ses çıkaracak şekilde bir mesela Wikipedia var. Bilgi dağıtıyor. Türkpedia mesela niye olmasın falan bir Türkpedia
evet,
olduğu
bu zamanında takdirde. Konuşulmuştu. Türkpedia'nın evet, yani, oluşması gerektiğini.
Evet bunlar gerekli örgütlenme biçimleri. Şimdi onun da ötesinde iyi bir envanter çıkarmak lazım. Yani insanlarımızı tanımamız lazım. İnsanlarımızı tanımak derken kenarda köşede kalmış, sesi duyulmamış ama aslında çok nitelikli, çok kapasiteli birçok insanımızın olduğuna inanıyorum ben. Yani bizzat şahit de oldum. Hiç o güne kadar karşılaşmamış oluyorsunuz falan. Yani yurt dışı görevlerim sırasında da. Genellikle dış temsilciliklerimizle de pek bir münasebeti olmamış ama bir kenarda işini gücünü gayet iyi yapıyor. Gayet saygın bir yer edinmiş toplumun içerisinde. Yani keşke bir faydam olsun diye bekleyen insanlar var. Onları bulmak, çıkarmak lazım. Onları tespit etmek lazım. Bu aslında bizim dış temsilciliklerimizin zaman zaman yaptığı bir şeydir ama çok sistematik olarak yapılıp yapılmadığını konusunda bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü son yıllarda nedir bilemiyorum, yapılıyor mu acaba. Bu olduğu takdirde biz o zaman kendi gücümüzü de öğrenmiş oluyoruz. Yani bizim grup olarak, Türkler olarak, işte diaspora olarak içinde bulunduğumuz ülkedeki entelektüel gücümüz nedir? Bunu bir ortaya çıkarmamız lazım. Şimdi birçok insan var, yani siyasete atılıyor. Birçok insan var, iş hayatında son derece başarılı. Bazısı pek biraz da böyle aslında ilgi de duymuyor olabilir yani. Ve son derece apolitik bir kesim de var. Ne Türkiye'deki siyasal gelişmelerle ilgililer ne de içinde yaşadıkları ülkenin siyasal gelişmeleriyle ilgililer. Yani bir kenarda duruyorlar. İşte o insanları hem böyle işte ne bileyim yani belli konulara kazandırmak, belli konularda desteklerini sağlayabilecek o desteklerinin ülkemize, kendilerine, içinde yaşadıkları topluma da yarar sağlayacak şekilde kullanılır hale gelmesi bu önemli bir iştir. Tabii bu uzun bir çalışma gerektiriyor, özenli bir çalışmayı da gerektiriyor. Yani aksi halde belli zamanlarda canımızı sıkan bazı olaylar olur. Onlara bazı böyle anlık tepkiler verilebilir. Ön alma diye bir durum var. Yani önceden tahmin edeceksiniz. Planlamanızı ona göre yapacaksınız. Ona göre hareket edeceksiniz. Ona göre örgütleneceksiniz falan. Faaliyetlerinizi ona göre düzenleyeceksiniz. Bunu yapmadığınız takdirde işte birdenbire böyle bir hoşunuza gitmeyecek durumla karşılaştığınız vakit göstereceğiniz tepkinin çok da faydalı olmayacağını unutmamak lazım yani. İşte bütün bunlar aslında çok ciddi ve hassas hazırlık gerektiren işler. Ama dediğim gibi önce elimizdeki gücü tanımamız lazım. Bu güç nasıl bir güçtür? Nelere muktedirdir, ne yapılabilir, ne yapılamaz. Bütün bunların iyi tahlil edilmesi lazım, iyi analiz edilmesi lazım. Bu yapıldığı takdirde arkasından da diğer adımlarla hem örgütlenmeyi sağlayabilirsiniz hem de o örgütlenme üzerinden ciddi faaliyetlerin yapılmasına, faydalı olacak şeylerin, işlerin yapılmasına temin edebilirsiniz. Başka evet. Türlü işte sadece... ismini koyarız. Diaspora diplomasisi. Acaba var mı yok mu onu bilemediğimiz halde varmış gibi davranırız. Zaten en tehlikeli de mış gibi davranmak, biliyor musunuz? Olmayan bir şey sanki varmış gibi. Ondan sonra da işte gayet mutlu olabiliriz kendimizi de üzmeden. Ama tabii bu olmuyor yani. Sonuç getirici bir şey değil bu.
Evet. Kıymetli evet, hocam yani. Sizinle işte bu hafta etkileşimi, örgütlenmeyi konuşuyoruz. Şimdi dünyaya baktığımızda medyanın çok önemli bir vasfı var. Bunun yanında işte spor, büyük bir gücü var. Bu sporun içerisinde futbol denilince milyonlarca, milyarlarca takipçisi olan takımlar var, futbolcular var. Mesela onlardan birisi işte yabancı takımlarda forma giyen Türk kökenli futbolcumuz Mesut Özil mesela. Bir tweet atıyordu. Pek çok insana ulaşıyor. Milyarlarca insana ulaşıyor tweeti. Ama biz kişisel çabamızda bir şeyler yaptığımız zaman pek geniş kitlelere ulaşamıyoruz. Güdük kalıyor. Ama Mesut Özil bizim tweetimizi alıntılasa, retweet yapsa çok geniş kitlelere sesimizi duyurabiliyor. Bu örgütlenme kapsamında da Türk kökenli böyle vatandaşlarımızdan nasıl istifade edebiliriz?
İşte önce bir tanıyalım kim nerede, onları bir bilelim. Yani bizim insanlarımız biraz böyle aslında çekingen davranıyorlar. Hele son yıllarda bunu da söylemek zorundayım. Yani Türkiye karşıtlığı özellikle Cumhurbaşkanımızın üzerinden onu bir metafor haline getirdiler. Oluşturulan bir Türkiye karşıtlığı var. O Türkiye karşıtlığından ötürü de vatandaşlarımızı, tabii onları tenzih ediyorum ama büyük ölçüde böyle bir arafta kalma durumları oldu yani. İki arada bir derede vaziyetteler falan. Ondan sonra biraz da baskılar falan arttı içinde yaşadıkları ülkeler. Özellikle Almanya'da yani. O baskıları biliyoruz. Yani hemen belli yaftalamalarla onların belki de Almanya'daki istikballerini tehlikeye sokabilecek bazı şeyler olabiliyor. Duyuyoruz. O, yani en azından çok ciddi olmasa bile şayiası bile rahatsız edici. Şimdi öyle olduğu için de tabii biraz böyle bir çekingenlik var. O çekingenlikleri kırmak lazım. Yani ben öncelikli olarak bizim o kenarda köşede kalmış olan vatandaşlarımızın içinde yaşadıkları toplum meseleleriyle daha çok bilgilenmeleri gerektiğini, siyasete daha fazla sızdırılmaları gerektiğini, Türkiye'deki siyaseti de ona göre takip etmelerini gerektiğini düşünüyorum. Öyle yaptığımız takdirde elimizde bir envanter olursa kimin ne zaman ne yapabileceğini göreceğiz. Gördüğümüz takdirde de gerekli adımlar atılabilir. Yine onlar tarafından atılacak bu adımlar. Yanlış anlaşılmasın, yani devlet falan yapacak değil. Yani yalnız onlara yol göstermek lazım. Yani onlara hatta akademik bir destek vermek lazım. Yani başka türlü olmaz. Belli projeler çerçevesinde diye düşünüyorum. Mesela olabilir. Bazı pilot projelerle bu halledilebilir. Yani mesela bir bölgedeki entelektüel sermayemiz nedir? Görelim. Ondan sonra bir tespit edelim. Onlarla iletişime girelim. Onların birbirleriyle iletişime ve etkileşime girmesini temin edecek bir altyapı sağlayalım. Bunu yaptıktan sonra da çok daha farklı düşüncelerin, faydalı fikirlerin ve önerilerin ortaya çıkacağını da unutmayalım. Çünkü ben bu konuda iyimserim. Yani ben yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız büyük ölçüde yani Türkiye'nin bekası, Türkiye'nin gelişmesi, Türkiye'deki huzurun devamı konusunda hem fikirler, bir kere bunu arzu ediyorlar. Zaten öyle olmayanlar da bu söylediğim entelektüel sermayenin içinde olmayacaklardır yani. Onları tabii yapamayız, zorla getirip yanımıza koyamayız ama yani var olan potansiyelin ortaya çıkarılması lazım. Bu potansiyeli ortada çıkardığınız andan itibaren bir takım ayrılıkları, bir takım ayrışmaları falan da bir kenara bırakıp tek bir amaçla, yani bir zamanlar bu pek böyle kenarda köşede kalmış diye nitelendirdiğim vatandaşlarımızı suskun çoğunluk diye yapıyorduk, yani adlandırıyorduk. Gerçekten de suskun çoğunluk. Yani suskun bir şekilde duruyorlar bir kenarda.
Evet.
İşte onları mümkün olduğu kadar bu süreçlerin içine sokmak lazım. O zaman arzu edilen diaspora diplomasisi, tırnak içinde, konusunda bir şeyler yapılmıştır demektir. Yapılıyor demektir. Yani aksi halde dediğim gibi yani günlük konuşmalarla vakit harcamaktan başka öteye gidemeyiz yani.
Evet. Sayın Hocam, son yıllarda sizinle daha çok konuşuyoruz. İşte Avrupa'daki ırkçılığı, İslamofobiyi bayağı bir yükselişte. Şimdi şu aklıma geldi. İşte BioNTech'in CEO'su Sayın Uğur Şahin ve Özlem Türeci. İşte Almanya'daki ırkçılıkla, İslamofobiyle alakalı bir tweet atsa, Alman hükümeti buna kayıtsız kalabilir mi diye düşünüyorum. Bayağı ses getirmez mi bu?
Ya getirir de şimdi şu var, bakın en son bugün okuduğum şeyi nakledeyim. Eski Doğu Almanya'daki Halle kentinde bir İslam kültür merkezine pompalı tüfekle ateş açıldı geçen gün.
Hı hı.
2000 evvel falan. Şimdi yani savcı, oradaki savcı, yani bölgenin savcısı, bunu böyle mümkün olduğu kadar önemsiz göstermek için büyük çaba sarf ediyor. Yani camiye saldırı oluyor. Ondan sonra şimdi düşünün, yani biz de Türkiye'de böyle bir kiliseye böyle bir edepsizlik, bir saygısızlık yapılsa hem Türkiye içinde hem dışında büyük tepkiler ortaya çıkacaktır. Özellikle bize karşı bu sefer hedefi Türkiye olur. Yani bu tepkilerin, biliyorsunuz. Şimdi Almanya'da gün geçmiyor ki bir camiye bir saldırı olmasın. Yani ya camını kırıyorlar ya tutuyorlar domuz kafası bırakıyorlar. Bilmem ne ediyorlar. Böyle abuk subuk, son derece yakışıksız, utanmazca hareketler var. Şimdi bakıyorsunuz oradaki otoriteler, başta savcılar, efendim bir de idari otoriteler falan, bunlar böyle sanki bunlar böyle vakaya adi edenmiş, önemsizmiş gibi. Hatta yani geçenlerde Müslüman mezarlığını tahrip ettiler falan. Yani son derece can sıkıcı olaylar oluyor.
Ne yazık ki.
Şimdi bunlara tepki göstermeyen ana akım siyaset, yani Uğur Şahin'le Özlem Türeci'nin şeyinden rahatsız olur bence. Çok memnun olacaklarını sanmıyorum. Çünkü bundan rahatsız olur. Yani böyle bir olay oluyor. Sesleri çıkmıyor.
Evet.
Sesleri çıkmıyor. Bu tabii yakışık almayacak bir iş yani.
Evet.
Değil mi? Bu dolayısıyla ben yani şu anda tabii Uğur Şahin, Profesör Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci'nin Almanya içinde, dünya içinde ve Türkiye içinde ve Almanya'daki Türk toplumu içinde son derece önemli şahsiyetler olduğu kanaatindeyim. Bunu herkes kabul ediyor.
Doğru.
Onlardan çıkacak bir eleştiri, onlardan çıkacak bir ses hiç kuşkusuz çok etkili olacaktır. Ama mesele sadece o değil tabii. Yani mesele bu ana akım siyasetin bu konudaki tavrıdır. Yani ben 2011 senesinin ya sonunda ya da 2012'nin başında Alman Federal Meclisi'nde NSU cinayetlerinin yani katledilen insanların onuruna düzenlenen bir anma töreninde eski başbakan Angela Merkel'in son derece kararlı bir şekilde bunu çözeceğiz, bunu şöyle yapacağız, şöyle edeceğiz, bir daha olmayacak falan gibilerden bir takım sözler verdiğini hatırlıyorum. 2011-2012 düşünün.
Evet.
Şimdi yani aradan bu kadar zaman geçti. Şimdi alt alta koyunca saymadım ben gerçi ama yani mutlaka istatistiklerde vardır. Kim bilir kaç tane camiye saldırı oldu. Kaç tane bilinmeyen, polise intikal etmeyen saldırı oldu başka insanların.
Kayıtlara geçmedi.
Vallahi, kayıtlara geçmeyen yani. Ne oldu şimdi yani ortada bir şey yok. Demek ki işte muş gibi yapıyorlar onlar da sanki mücadele ediyormuş gibi. Fakat etmiyorlar yani maalesef. Ve adını da koymuşuz İslamofobi diye. Fobi falan yok. Fobi korku demek. İslam düşmanlığı ve İslam nefreti var.
Doğru.
Yani İslam
açıkçası
nefreti
bu...
üzerinden her şeye nefret geliştirebilirsiniz. Türk nefreti var, İslam nefreti var, göçmen nefreti var, şu nefreti var, bu nefreti. Yani nefret şeysine girdiğiniz andan itibaren, söylemine girdiğiniz andan itibaren çok enteresan gelişmelere gebesinizdir yani. Şimdi bu konuda çalışmalar yapan bir profesörümüz var İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde. Profesör,
hocam son dakikanın içerisindeyiz.
Evet. Onu da söyleyeyim hemen. Elif Vatanoğlu Lut. Elif Hanım bu beyindeki bir hormonla ilgili çalışma yapıyor. Hatta geçenlerde önemli bir ödül de kazandı. Bu aslında o hormonun azalması nefretin çoğalmasına neden oluyormuş. Bu ilginç bir şey yani. Patolojik bir durum aslında. Sadece sosyolojik, sosyal psikolojik olarak meseleye değil, aynı zamanda patolojik olarak yaklaşmak lazım. Ve maalesef bu patolojik durum çok yaygındır. Dünyada yaygındır. Belki de onu tetikleyen başka sosyal psikolojik, sosyolojik etkenler var. Hiç kuşkusuz. Yani ben de öyle düşünüyorum. Ama yani belki de bir ilaçla bu nefret şeysini madem patolojik diyoruz. Nefret duygusunu ortadan kaldırmak ileride mümkün olabilecektir. Tabii bu da işin latife tarafı.
Evet hocam, o zaman İslam ve Türk düşmanları hormonlarına sahip çıksınlar. Öyle diye.
Evet.
Peki hocam, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben haftaya başka bir konuda
ederim.
Görüşmek dileğiyle inşallah.
Görüşmek üzere, saygılar sunuyorum.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Avrupalı Türkler köşemizde İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamız bizlerle birlikteydi. Bu hafta yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın birbirleriyle etkileşimini sağlayacak iletişim ağları kurma konusunda yapılabilecekleri ve sonrasında örgütlenmelerinin gerekliliğini konuştuk. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın ne yazık ki sonuna geldik. Zaman su gibi akıp geçti. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca sizlere bugünlük veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne bakan.